ki Rabbin yanında oluncaya dek. İşitiyorum, her zaman sorunlar var, her zaman sıkıntılar var. Bazen tabii ki sıkıntılar bedensel açıdan bize zor geliyor taşımak ve bize zaman zaman hüzün veriyor. Bazen neden sorularını soruyoruz kendimize, neden olması gerekir miydi diye birçok sorular soruyoruz kendimize. Ama emin olun sevgili kardeşler, Sami kardeşin de söylediği gibi başka sorunlara baktığımız zaman bizim içinde bulunduğumuz sorunlar gerçekten o kadar da çok böyle acı veren, çok da fazla etki bırakan, ezen sorunlar değil. Tabii ki bize zor geliyor olabilir sorunlarımız ama yine de Rab'le birlikte her sorunun üstesinden gelebilmemiz mümkün. Çünkü Rabbin kendisi de açıkça söyledi, bildiğiniz bir şey, hepinizin bildiği bir şey. Dünyada sıkıntılarınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim dedi. Sıkıntılarımız olacak, mutlaka olacak. Sıkıntılar bir yerde bizim imanda gelişmemizi sağlıyor. Yaşadığımız, karşılaştığımız olaylar bize destek oluyor bir şekilde. İmanda daha dayanıklı olabilmek için. Eğer vücudumuza bakarsak, vücut nasıl hastalıklarla savaşıyor? Hastalıklarla karşılaştığı zaman, değil mi? Eğer hastalıklar olmazsa, vücut hastalıksız bir şekilde yetişir büyürse, bir hastalık geldiğinde küt diye hemen yatağa düşer. Ama sürekli yaşadığımız çevrede var olan mikroplarla iç içe yaşadığımız için vücut bu hastalıklarla nasıl mücadele edeceğini çok iyi öğreniyor. Bizler de aynı şekilde içinde bulunduğumuz sıkıntılarla, sorunlarla, dertlerle ayakta nasıl durabiliriz? Rab'be nasıl bakabiliriz? Rab'le nasıl sağlıklı bir şekilde yürüyebiliriz? Bize bu şeyler katkıda bulunacak, yardımcı olacak sevgili kardeşler. Gerçekten hamd etmemiz lazım. Gerçekten şükretmemiz lazım. Kesinlikle. Bunu bilin ki Rab sizi bırakmayacak. Bundan emin olun. Hiçbir şekilde bırakmayacak. Belki çok ağır bir sıkıntı altına gireceksiniz. Belki çok daha büyük bir yük altına gireceksiniz. Ama emin olun Rab yine sizi o sıkıntıdan kaldıracaktır. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Ben 22 yıllık geçmişime baktığım zaman oldukça ağır sıkıntılardan geldim geçtim ama hiçbir zaman Rabbim beni bıraktığını görmedim. Ama ben bıraktım Rabbi. Yani bıraktım şöyle, bakmadım Rabbi. Kendi gücümle, kendi bilgimle, kendi yeteneklerimle, kendi tecrübemle sorunlara çözüm getirmeye çalıştım. Kendi aklıma göre. Ama baktığımda kendi çabamın, kendi gücümün yetersiz olduğunu çoğu kez bana Rab gösterdi. Onun için yürekten söylüyorum ve sizi yüreklendirmek istiyorum. Emin olun, sıkıntı oranı ne kadar büyük olursa olsun Rab sizi taşıyacaktır. Rab size gerekli olan desteği sağlayacaktır. Rab güç değildir. Rab sizin gücünüzdür sevgili kardeşler. Davut bunu özellikle yazdığı mezmurlarda söyledi. Rab çobandır demedi, Rab benim çobanımdır dedi. Rab ışıktır demedi, Rab benim ışığımdır dedi. Rab güçtür demedi, Rab benim gücümdür dedi. Bunu diyebiliyor musun? Rab benim gücümdür. Rab benim gücümdür. Hasan diyebiliyor musun? Rab benim gücümdür diyorsan inan ben tüylerim diken diken oluyor. Sokaktaki Ahmet benim gücüm değil ya. Sokaktaki Mehmet benim gücüm değil. Rab benim gücüm. Ölümü yenen bir Rab var sevgili kardeşler. Gerçekten söylüyorum. Yani belki biraz duygusal konuşuyorum ama inan içimden geldiği için söylüyorum. Benim de sıkıntım var. Size bir anlatsam dudaklarınız uçuklar. Ama ben Rab'be baktığım zaman, o Rabbin güzelliğini gördüğüm zaman ağlıyorum. Ben durama geçtiğim zaman oturup ağlıyorum. Rabbin o sadakatini gördüğüm zaman. O Rabbin o güzelliğini gördüğüm zaman. Bakın ki bizim sıkıntımız ne ki? Hiç. Hiç. Sıfırın altında. Emin olun. Gidin. Allah aşkına gidin. 3 gün yaşayın Makedonya'da. Sadece maddi sıkıntı değil. Mikropların içerisinde yaşıyorlar. Bataklığın içerisinde yaşıyorlar. Tek bir o tütünü ekebilmek için. Uçakta dönerken ağladın. Hayrettin'e sorabilirsiniz. O kadar duygulandın. Ya ben kral gibi yaşıyorum. Ben kralın çocuğuyum zaten. Ama kral gibi yaşıyorum kardeşler. Duasında söyledi Sami. Gerçekten doğrudur. Biz bolluk içerisinde yaşıyoruz. Doğru mu kardeşler? Bolluk içerisinde yaşamıyor muyuz biz? Özgürlüğün olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Belki şimdi politikacılar gibi konuşuyorum gibi geliyor size. Emin olun, içimden geldiği için söylüyorum. Bolluk içerisinde yaşıyoruz. Zenginiz. Kralın çocuğuyuz. Gerçekten sevgili kardeşler. Sevinin. Rab'de sevinin. Aynı şeyleri söylemek bana usanç vermez diyor Pavlos. Tekrar diyorum, sevinin. Sevinin. Açalım Efesler 5. bölümü. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta ilk 17 ayeti okumuştuk. Ve okuduğumuz bu 17 ayete bir başlık vermiştik. Verdiğimiz bu başlık neydi? Babayı yansıt ve ona benzer ol. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu başlığı vermiştik. Ve ilk 6 ayeti açıklamaya çalışmıştım sizlere. Ve bu ilk 6 ayette, 5. bölümün ilk 6 ayetinde geçen bir söz vardı. Benzer olmak. Bu söz üzerinde birazcık durmuştum hatırlarsanız. Benzer olmak ne demekti? Benzer olmak, biçimine girmek, girdiğin biçimi yansıtmak anlamında. Yani Rabbin sevgili çocukları olarak yaşamlarımızın her alanında Rabbimizi ne yapmamız lazım? Yansıtmamız gerekiyor. Nasıl? Tıpkı bir çocuğun babasının arkasından yürürken yürüyen babasını taklit ettiği gibi. Nasıl ki baba yürürken çocuk da arkasında, baba böyle yürüyor, çocuk da böyle yürüyor, babasını taklit ediyor. Biz de Rabbin sevgili çocukları olaraktan ne yapacağız? Babamızın ardından giderekten babamızı en iyi bir şekilde yaşamlarımızın her alanında yansıtacağız, örnek bir şekilde. Bu gerçek çerçevesinde Pavlos'un bizlere 3 tane öğüdü vardı. Neydi bu öğütler? Bu çerçeve içerisinde Pavlos bize 3 öğüt verdi. 3 öğüdü vardı açık bir şekilde. Neydi bu öğütler? Evet. Teşekkür ederim Sami. Birincisi, Tanrı sevgidir. Öğüt buydu. Öyleyse ne dedi Pavlos 5. bölümde? Öyleyse sevgide yürüyün. Eğer Tanrı sevgiyse, öyleyse sevgide yürüyün diyor. İkinci başlığımız neydi? Tanrı ışıktır. Dedi ki, eğer Tanrı ışıksa o zaman ışığın çocukları gibi yaşayın. Karanlığın çocukları gibi değil, ışığın çocukları gibi yaşayın. Ve üçüncü öğüt neydi Pavlos'un üçüncü öğüdü? Tanrı gerçektir. Eğer Tanrı gerçekse o zaman dedik, gerçeği yansıtarak bilgeler gibi, yani bilgisini başkaları için en iyi bir şekilde kullanan kişiler gibi olun. Yani bilgimizi, olgunluğumuzu, tecrübemizi başkaları için de ne yapacağız? Kullanacağız. Bu üç öğüde ancak ikisine bakabilmiştik. Yani Tanrı sevgidir gerçeğine açıklık getirdik. Tanrı ışıktır gerçeğine açıklık getirdik. Ama Tanrı gerçektir, bilgeyle yaşayın öğüdünü henüz açıklamamıştık. Ama bunu da bugün açıklayacağız. Bunların üçü neyle ilgili? Paklıkta yürümeyle ilgili sevgili kardeşler. Ve ikinci noktayı açıklarken, yani ışıkta yürüme öğüdüne açıklık getirmeye çalışırken üç nedene bağlamıştık bunları. Işıkta yürümenin nedenlerini üç küçük nedenlere bağlamıştık. Işıkta yürümeliyiz. Işıkta olmanın özelliğini yaşamımızın her alanında yansıtmamız gerekiyor. Neden? Çünkü Tanrı'nın kutsallarıyız. Işıkta yürümenin bir nedeni bu. İkincisi, ışıkta yürümemiz gerekiyor. Neden? Çünkü onun egemenliğine aitiz. Tanrı'nın egemenliğine aitiz. Yani krala aitiz. Kralın çocuklarıyız. Evet, üçüncü gerçekte, ışıkta yürümenin üçüncü nedeni de her birimizin Rab'de ışık olmasıdır. 8. ayette, 5. bölümün 8. ayette ne diyor? Bir zamanlar karanlıktınız, daha doğrusu karanlığın ta kendisiydiniz. Ama şimdi Rab'de ışıksınız. Amin. Bir zamanlar karanlıktaydınız ama şimdi Rab'de ışıksınız. Evet, bir kardeş okusun 7 ile 14 ayetlerini lütfen. Oku, sen oku.
Bunu göz önünde tutarak öyle kimselere paydaş olmayın. Çünkü bir vakitler siz karanlığın tam kendisiydiniz. Ama şimdi Rab bağlamanıza ışıksınız. Işığın çocukları gibi yaşayın. Çünkü ışığın ürünü her iyilikte, doğrulukta gerçekte belirir. Rabbin beğendiği şeyin ne olduğunu deneyin. Karanlıktan kaynaklanan ürünsüz işlere, işlerle paydaşlık etmeyin. Tam tersine kınayın onları. Çünkü bunların gizlere yaptıkları şeylerin sözünü etmek bile utanç vericidir. Ama ışığın altında beliren her şey açığa çıkarılır. Çünkü açıklanan her sorun ışık içindedir. Çünkü şöyle yazılmıştır. Uyan ey uykucu, ölüler arasından diril. Mesih sana ışıldayacaktır.
Amin. Amin. Evet, Pavlos Rabbi İsa Mesih'e iman etmeden önceki durumumuza çok güzel bir şekilde açıklık getiriyor. Karanlıktaydık. Aslında karanlığın ta kendisiydik. Pavlos öyle ifade ediyor. Karanlığın ta kendisiydik diyor. Ama Rabbin o şaşılacak işi aracılığıyla karanlıktan ışığa çağrıldık ve ışığın çocukları olduk. Bir yerde dünyada her birimiz neyiz biliyor musunuz kardeşler? Birer fener görünümündeyiz. Birer feneriz. İnsanlara yol göstermek için, insanlara gerçekleri, Mesih'teki gerçekleri yansıtmak için bir şekilde birer fener konumundayız. Işık ne yapar? Meyve verir değil mi? Işığın ürünü vardır. Işık meyve verir. Ama karanlığın işleri meyvasızdır. Meyve verse bile yamuk meyve verir. Yani çürük meyve verir. Bozuk meyve verir. Bu yüzden aynı anda hem ışıkta hem de karanlıkta olman mümkün değil. Ya ışıksın, ışıktasın ya da karanlıktasın. Bir bacağın karanlıkta, bir bacağın ışıkta olamaz. Mümkün değil. Aynı efendiye, farklı efendilere kulluk edilemediği gibi farklı farklı alanlarda da koşmak mümkün olmaz sevgili kardeşler. Bu yüzden Kutsal Ruh'un meyvelerinden birinin de Galatyalılar 5. bölümde bize ne diyor? Kutsal Ruh'un meyvelerinden birinin de iyilik olduğunu söylüyor. İyilik. Işıkta yaşamak budur aslında. Yani çevremizdeki insanlara, çevremizdeki kişilere her yönden iyi davranan kişiler olmamız lazım. Eğer Kutsal Ruh'un meyvesi iyilikse, o meyve bizde mevcutsa hayatımızın her alanda bu iyiliği göstermemiz gerekiyor. Ve daha sonra 8. ayette ışığın meyvesi olarak ne geçiyor? Bakın 8. ayette doğruluk. Arkadan doğruluk geliyor. Yani bu ne demektir? İnsanların önünde doğru olmak demektir. Yani bir şekilde doğru olanı yapmak anlamındadır. Doğru olanı yapmak neyle ilişkili? Doğru olanı yapmak neyle ilişkili? Işık ile bağlantılı değil mi? Ya tabii doğru, haklısın. Bir şekilde farklı şekilde söyledim. Doğru. Doğru. Yani ışık da ışık ile ilişkilidir doğru olanı yapmak. Çünkü kötülük yapan ışığı sever mi sevgili kardeşler? Bakın kötü işler hep karanlıkta olur. Nasıl ki her zaman söylemişimdir bu sözü burada. Işığı yaktığınızda nasıl hamam böcekleri ışıktan kaçarlarsa, aynı şekilde karanlığın işleri içerisinde boğuşan kişi de ışığı gördüğünde ışıktan uzak kalır. Işığa kesinlikle yaklaşmaz. Ya bir bacağım burada olsun, bir bacağım da öbür tarafta. Mümkün değil değil mi? Mümkün değil. Değişmiş olan kişi, yani ışığı tatmış olan bir kişi, Rabbin çocuğu olaraktan ışığı tatmış olan bir kişi kesinlikle ışığı arar. Işığın ardından gider. Karanlık işler onu hoşnut etmez. Hatta yaptığın gibi ne yapar? Hamam böceği nasıl karanlıktan kaçıyorsa, daha doğrusu ışıktan kaçıyorsa pardon, ışıkta olan çocuk da, Rabbin çocuğu da ne yapar? Karanlık işlerden kaçar. Senin kaçtığın gibi. Bu güzel bir örnek hacı. Evet, güzel. Tamamladı yani.
Evet, zannettim karanlık çok farklı.
Değil mi? Tabii. Bunun en güzel örneğini sevgili kardeşler Yuhanna 3. bölümde görüyoruz. 21. ayette. Yuhanna 3.21'de diyor ki yaptıklarının Tanrı bağlılığında yapıldığını göstermek için ışığa gelir. Tanrı'nın çocuğu budur ya. Yani benim yaptığım işler açığa çıksın diye, o güzel işler açığa çıksın diye ışığa gelir diyor. Rabbin çocuğu budur. Ama Rabbin çocuğu olmayan ne yapar? Işığı geri teper. Işıktan uzak kalmaya çalışır. Karanlık ile ne yapar? İç içe olur. Bütünleşir. İşte ışığın çocukları gibi yaşamak bir yerde ne demektir biliyor musunuz? Bir yerde Tanrı'nın gözü önünde olmak demektir. Tanrı'nın gözü önünde olmak demektir. Işıkta olmak demek Tanrı'nın gözü onun önünde olmak demektir. Akıllarımızın, yüreklerimizin nerede olması? Ortada, meydanda olması. Bana baktığınız zaman sevgili kardeşler her şeyi görmeniz lazım. Sami'ye baktığım zaman her şeyi görmem lazım. Sana baktığım zaman her şeyi görmem lazım. Her şey ortadadır. Bizler şeffafız. Şeffaf kişileriz. Anlatabiliyor muyum? Hayatımızın her alanını herkes görebilmesi lazım. Biz kapalı, kilitli kapılar ardından iş bitiren insanlar değiliz. Saman altından su yürüten insanlar değiliz. Bizler her şeyi açıkta yapan kişileriz. Işığın çocuklarıyız. Tanrı'nın önünde hiçbir şekilde hiçbir yaratık diyor İbraniler 4. bölümde 13. ayette hiçbir yaratık gizlenemez. Her şey diyor tüm çıplaklığıyla belirgindir. Tanrı'nın önünde hiçbir şey gizlenemez. Her şey tüm çıplaklığıyla diyor belirgindir. İşte ışığın çocukları gibi yürümek aynı zamanda günlük yaşamlarımızda da Tanrı'nın ışığını en iyi bir şekilde yansıtmak anlamına geliyor. Daha önce de vurguladığım gibi sevgili kardeşler, her birimiz bu dünyada Matta 5. bölümde özellikle vurgulanıyor biliyorsunuz değil mi? Dünyanın ışığı sizlersiniz diyor. Dünyanın tuzu sizlersiniz. Öyle parlayın ki diyor, o ışığı görenler Rab İsa Mesih'e hamd etsin. Demek ki bizler bir yerde, daha önce ifade ettiğim gibi bir yerde dünyanın karanlık ortamlarını aydınlatmak için ortada duran fenerler konumundayız sevgili kardeşler. İşte bu karanlık dünyada yaşayan insanlar, günahkar insanlar, o insanlara uzanabilmek, o insanları aydınlatabilmek için ancak Mesih'i anlatmamız gerekiyor. Yani ancak Mesih'i anlatmakla o kişileri aydınlığa kavuşturabiliriz. Ne diyor Korintoslar 4. bölümde, 2. Korintoslar 4. bölümde, 3. ayette? Diyor ki, iblis imanı olmayanların anlayışlarını körleştirdi diyor. Şimdi sen böyle bir şekilde anlayışları körleşmiş bir yapıyı nasıl aydınlatabilirsin? Bence ancak Mesih'i anlatmakla. Ona başka türlü ışık veremezsin. Kendi tecrübelerine ışık veremezsin. Ancak Mesih'i anlatarak ışık verebilirsin sevgili kardeşler. Ama bunu yaparken nasıl yapacağız? İman et, kafaya böyle vura vura değil. Değil mi? Ne yapacağız? Karanlığın dağılması için ne yapıyorsun? İçeri girdiğin zaman ışığı yakıyorsun, değil mi? Bir yerde, sevgili kardeşler bu çok önemli, ışık bizim sözlerimizde değil. Işık bizlerin yaşamında. Verdiğin kitapçığı, belki verdiğin takvimi insan okumaz. Ama senin hayatına bakar, senin hayatını okumaya çalışır. İnsanlar böyle. Onun için bizler ancak Mesih'te olmanın ayrıcalığını, Mesih'te olmanın o güzel ışığını yaşamlarımızda ancak yansıtabiliriz, açıklayabiliriz. Sevgili kardeşler, doktor ne yapıyor? Hasta bir kişiye hastalığını söylüyor, değil mi? Eğer doktor hastaya hastalığını söylemezse hasta kesinlikle hastalığının ne olduğunu bilmez. Bizler de bir şekilde insanlara Mesih'teki gerçeği anlatmakla ne yapıyoruz? Bir şekilde onların yüreklerini aydınlatıyoruz. Aydınlatırken ne oluyor? Onlar kendilerinin ne kadar günahlı olduklarını görüyorlar. Sen onlara günahlı olduğunu söylemiyorsun belki, onları sen yargılamıyorsun ama Mesih'teki gerçeği, Mesih'teki ışığı tutmakla onların yüreğini ne yapıyorsun? Açığa çıkartıyorsun. Açığa çıkartmakla ne oluyor? Kişi kendi günahını net bir şekilde görüyor. Dini liderlerin İsa'dan kurtulmak için ne yaptılar? İsa'yı reddettiler. İsa'yı istemediler. İsa ne yaptı? Yani dini liderler neden İsa'dan kurtulmak istediler? Neden korktular? Çünkü İsa onlara günahlarını açıkça gösterdi. Yuhanna'ya bakarsanız çok güzel bir ayet var. Yuhanna 15. bölümde. 22. bölüm, 15. bölüm. İstersen onu bir oku, vakası bulursan. Yuhanna 15:22'de bir ayet var. Onu okuyun isterseniz.
Yuhanna
15 ayet 22. Dini liderlerin asıl hastalıklarının ne olduğunu İsa gösterdiği için dini liderler, ferisiler İsa'yı reddettiler, istemediler. İşlerine gelmediği için. Ne diyor 15:22'de?
Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş olsaydım günahları olmazdı.
Ha, ya evet.
Ama şimdi günahları için özgürleri yok.
Özürleri yoktur, değil mi? Demek ne diyor? Gelmemiş ve onlara konuşmamış olsaydım günahları olmayacaktı. Demek ki İsa ne yaptı? Işığıyla onları aydınlattı ve o kişiler ne yaptılar? Gördüler ki ne kadar pis bir yaşam içerisindeler. Ne kadar günahlı bir yaşam içerisindeler. Ve onun için onlar işlerine gelmedi ve İsa'yı ne yaptılar? Reddettiler. Çünkü ışığıyla yüreklerinin ne durumda olduklarını göstermiş oldu İsa Mesih. Değerli kardeşler, bunu yürekten ve candan sizlere vurgulamak istiyorum. Ölümden dirilen kişiler olduğumuz için, Rabbin çocukları olduğumuz için mezarlığın karanlığı bizim için geçerli değil. Yani İsa Lazar'a ne dedi? Dışarı gel dedi. Niye Lazar'a dışarı gel dedi İsa? Yaşa, dışarısı ışık. Dirilmiş bir kişinin mezarda ne işi var? Şimdi ben size sorarım. Işığın çocuğu, Rabbin çocuğu, aydınlığın simgesi, fener, mezarda ne işi var? Işığın çocuğu ışığa aittir. Karanlığın çocuğu da mezara aittir. Biz mezardan kurtulduk hamdolsun, saraydayız şimdi. Mezarın hiçbir yapısıyla, onun karanlık yapısıyla bizim hiçbir şekilde alışverişimiz yok. Çünkü Tanrı'nın kutsallarıyız sevgili kardeşler. Bu ne demek oluyor? Tanrı'nın kutsalı olmak? Ya beraber olmak, değil mi? Yani Tanrı'yla ortak olmak. Biz neye ortağız? Işığa ortağız. Işığın sahip olduğu her şey aslında. Diyor ki Koloseler 1:12'de ışıkta olan kutsal yaşamların mirasına diyor. Demek ki bizi bekleyen bir miras var. Ama ışığın çocuklarına ait olan bir miras. Rabbin çocuklarına ait olan bir miras. İşte bizler o mirasa ait kişileriz. O mirasa sahip olan kişileriz. Hamdolsun. Bu kadar güzel. Kutsallarız, kralın çocuklarıyız ve onun egemenliğine aitiz. Ve 8. bölümde 8. ayette vurguladığı gibi onun ışıklarıyız. Öyleyse değerli kardeşler, gelin ışığın çocukları gibi yaşayalım. Işığın çocukları gibi. Sevgide yürü, çünkü Tanrı sevgidir. Işıkta yürü, çünkü Tanrı ışıktır. Ve üçüncüsü neydi? Üçüncü öğüt neydi Pavlos'un üçüncü öğüdü? Bunların ikisine açıklık getirdik. Işığın çocukları gibi yürü, çünkü Tanrı ışıktır. Sevgide yürü, çünkü Tanrı sevgidir. Bilgeler gibi, evet, Tanrı gerçektir. Bilgeler gibi yürüyün. 15 ve 17. ayetler arasında bunu görüyoruz. 15 ve 17'yi oku Enver istersen bir de. Bir zahmet.
Kaç ayda? 15 17.
15 17.
Bu dönemde vaktinizi nasıl geçirdiğinizin tüm inceliğiyle dikkat edin. Bilgi olmayan kişiler gibi değil, bilgiler gibi olun.
Evet.
Elinizdeki vakit en yararlı biçimde değerlendirin. Çünkü bunlar kötülük günleridir.
Evet.
O halde akılsız kişiler gibi olmayın. Rab isteminin ne olduğunu anlayın.
Amin. Rab isteminin ne olduğunu anlayın. Demek ki Pavlos imanlının bilgelik içinde yaşaması gerektiğini bize açık bir şekilde ne yapıyor? Bildiriyor. Bilgelik nedir? Her gücün, her yeteneğin kaynağı olan Tanrı'dır. Yani bilgelik Tanrı'dan bize geliyor. Bu nedenle bir imanlının hikmet ile hareket etmesi Mesih inancının en temel esaslarından biridir. Mesih bağlısı Tanrı çocuğu şansına göre yaşamaz. Şansa göre yaşamaz. Nasıl yaşar? Akıllı kararlar alan, Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu arayıp yapmaya çalışan kişidir. Yani şansa göre, yani deniz anasını biliyorsunuz değil mi? Deniz anası. Böyle şeye, pudinge benziyor. Jele gibi, böyle bir muhallebi gibi deniz anası. O deniz anası kendi başına hareket etmez. Dalga nereye vurursa oraya gider. Bizler böyle değiliz sevgili kardeşler. Anlatabiliyor muyum? Bizler öyle yaşamıyoruz. Rüzgar nereye vurarsa, akıntı bizi nereye götürürse oraya giden kişiler değiliz. Akıllı kararlar veren kişiler olmamız lazım. Ve sağlıklı bir şekilde dümen elimizde, yaşam yelkeni açılmış, direksiyonu elimizden bırakmamamız gerekiyor. Yani hedef Rab olmalı, Rab'be bakaraktan yön almamız gerekir. Ama birçok imanlarda bunu görüyoruz değil mi? Rüzgarın esintisiyle, akıntının etkisiyle sağa sola maalesef seriliyorlar, gidiyorlar. Ama bizler kesinlikle Rab'be bakmalı, ama bir tavşan gibi değil. Tavşanın, hani birkaç kez verdim ya burada, göz kapakları olmadığı için tavşan sana bakar ama aslında baktığını sanırsın ama aslında uyuyordur. Bizler Rab'be bakan ama uyuyan kişiler olmayalım. Rab'be bakalım ama kendimizde de olalım. Anlatabiliyor muyum? Ayık ve uyanık olarak sevgili kardeşler. Evet, bir binayı dikmek için önce ne yapıyorlar? Bir bina dikilmeden önce bir proje çiziliyor değil mi? Bir proje çiziliyor. Bir proje çizildikten sonra o projeye göre ne yapıyor? Bina dikiliyor. Yani plan ve proje çizilmesi gerekiyor. O binayı dikmeden önce. Paldır küldür bina dikilmez. Şimdi ben soruyorum, kaç kişi acaba yeni bir güne başladığında, yarın bizim için yepyeni gün, ya da bu sabah kalktığınızda dua edip Rabbin önünde o zamanı geçirdiğinizde günü nasıl geçireceğinizi şöyle biraz bir planladınız mı? Neler olacak, neler bitecek? Tamam, bir şekilde yarının ne olacağını düşünmememiz lazım. Kutsal Kitap bizi bu yönde teselli ediyor. Ama ben şuna yürekten inanıyorum ki planlı yaşamak, yani planlı hareket etmek gerçekten sağlıklı. Yani paldır küldür yaşamak değil, Rabbin çocuğu planlı bir şekilde hareket etmesi lazım. Plana göre hareket etmesi lazım. 16. ayette, hızlı hızlı geçelim. 16. ayette, elinizdeki vakti diyor en yararlı biçimde değerlendirin. Ne demek istiyor burada? 16. ayetteki söz, elinizdeki vakti en yararlı biçimde değerlendirin. Neyi gösteriyor burada? Vaktin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor, değil mi? Vakit değerli mi? Boş şeylere geçirmememiz gerekiyor. Şimdi sevgili kardeşler, harcanan bir para, elinizdeki mevcut olan para, kaybolup giden bir para tekrar kazanabilirsin onu. Bozulan ilişkili, kırılan, dökülen ilişkiyi tekrar onarıp onu tekrar iyi bir duruma getirmek yine mümkün. Ama vakti, geçen zamanı geri getirmek mümkün mü? 10 dakika öncesini yakalayabilir miyiz? Bakın, bir düşünürün çok güzel sözleri var. Onu ben bir ara ben yazmıştım benim şeye, büroda kitaplığın ucuna yapıştırmıştım. Düşünür şöyle diyor. Dün diyor, iptal edilmiş bir çektir. Dün için konuşuyor. İptal edilmiş bir çek. Yarın için de diyor ki ödenecek bir senettir yarın için. Ve diyor ki bugün ise nakit paradır. Bugün nakit bir para. Yani en iyi bir şekilde o parayı en iyi bir şekilde kullan. Yani o elindeki o zamanı, bugünü, bu güzel zamanı en değerli bir şekilde, en uygun bir şekilde kullan. Neden? Çünkü ayetin devamı ne diyor? 16. ayetin devamı. Şöyle diyor 16. ayetin devamı. Bunlar kötülük günleridir diyor. Pavlus'un günlerinde Roma İmparatorluğu hakimdi ve Roma'nın baskısı, zulmü yoldaydı. 1. Petrus 4. bölümde bunu net bir şekilde okuyabilirsiniz. Ama 2000 yıl sonra günümüze baktığımız zaman çok daha iyi. Belki daha da kötü olduğunu açıkça görüyoruz, değil mi hacı? Çok daha kötü. İşte ben diyorum ki diğer canları Rab'be kazanmak için eldeki fırsatları en iyi bir şekilde değerlendirelim. Eldeki fırsatları. Çevremizdeki insanları Rabbimize kazanabilmek için elimizdeki fırsatları, elimizdeki olanakları en iyi bir şekilde değerlendirelim sevgili kardeşler. Gerçekten bu zamanı yitirmek, bu zamanı kaçırmak çok üzücü bir şey. 17. ayette vurguladığı gibi Rabbin, diyor ki 17. ayette, Rab isteminin ne olduğunu anlama gereği vardır. Nasıl anlayacağız Rabbin isteğinin ne olduğunu? Sözüne bakarak, çok doğru. Dua ederek, tapınarak, Rab'be tapınarak, değil mi? Yani Romalılar 12:2'de ne diyor? Romalılar 12:2'de ne diyor? Enver?
Taşıdığınız umut sizlere sevinç versin. Çektiğiniz acıda katları katları.
12:2'yi mi okuyorsun? 12:2. 12:2. Affedersin. 12:2.
Şimdiki çağın gidişine uymayın. Tersine anlayışımızın yenilenmesiyle büsbütün değiştiğimiz insanlar olur. Öyle ki Tanrı'nın istemi neyin yararlı, beğenilir, yetkin olduğunu
ya, öğrenmesin. Yani burada neyi vurguluyor? Nasıl anlayacağız? Anlayışımızın yenilenmesiyle. Anlayışımız yenileniyor ve o şekilde, o anlayışımızın yenilenmesiyle anlıyoruz. Bu nasıl olacak? Sami'nin dediği gibi Rabbin sözü aracılığıyla anlayışımız bizim yenileniyor. Neyle bizim anlayışımız yenileniyor? Rab'le olan ilişkimiz sonucunda bizim anlayışımız yenileniyor. Dua aracılığıyla, belki tapınma aracılığıyla, birliktelik aracılığıyla bizdeki anlayış ne oluyor? Yenileniyor. Bu yüzden özellikle vurgulamak isterim. Tanrı sadece isteğin ne olduğunu bilmek değil, isteğin ne olduğunu anlamamızı istiyor sevgili kardeşler. Bu çok önemli bir nokta. Bu planı Pavlos daha önce 2. bölümün 10. ayetinde de açıkladı bizlere. Mesih İsa bağlılığında iyi işler için yaratılmış bulunuyoruz diyor. Kutsal söz bunu bize açıkça bildirmişti biliyorsunuz. Önceki bölümlerde bunu inceledik. Eğer bizi Tanrı kurtardıysa bir amacı olduğunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Ve amacının ne olduğunu da keşfedip amacına göre yaşamımıza yön vermemiz gerekiyor. Sözü ve kutsal ruhu aracılığıyla. Romalılar 8:28'de ifade ettiği gibi ne diyor? Amacına göre yararlı yönde işlediğini biliriz. Amacına göre yararlı yönde işlediğini biliriz. Tıpkı müteahhitin binayı dikmeden önce mimar tarafından hazırlanan projeye uyması gerektiği gibi Tanrı çocuğu da ne yapması gerekiyor? Tanrı'nın kendisinden ne istediğini bilmesi ve o isteğe göre hareket etmesi gerekiyor. Şimdiki çağın gidişine uymayın, okuduk bunu. Tersine anlayışınızın yenilenmesiyle büsbütün değiştirilmiş insanlar olun. Demek ki amacın tamamı neye dayanıyor sevgili kardeşler? Amacın tamamı Tanrı'nın isteğinde kalmaktadır. Yani amaç Tanrı'nın istemi üzerinde kalmaktır. Tren sağlıklı bir şekilde hareket edebilmesi için ne yapması gerekiyor? Bir tek şey yapması gerekiyor. Rayların üzerinde kalması gerekiyor. Eğer tren rayların dışına çıkarsa yıkar, bozar, parçalar, uygunsuz hareketler yapar. Ama tren rayın üzerinde kaldığı sürece sağlıklı bir şekilde ilerler. Biz de Rabbin koyduğu o iz üzerinde, Rabbin izinden giderek hareket etmemiz lazım. Rabbin izinde kalarak. Tren gibi bizler de Rabbin izinde kalmamız gerekiyor. Evet, geldik son sözlere sevgili kardeşler. Babamızı yansıt, paklıkta yürü, onu örnek al diye adlandırdığımız bu 5. bölümün ilk kısmını noktalarken bir kez daha özellikle vurgulamak istiyorum. Dünyayı değil, Rabbi örnek al. Ve yaşamının her alanında onu etkin bir şekilde yansıt. Neden? Nedeni 1. Petrus 2. bölümde yazıyor. Çünkü diyor, onun izinden gidesiniz diye böyle bir yaşama çağrıldınız. Biz Rabbin izinden gitmek için, onun izinde kalmak için çağrıldık. Bizler de o izde, onun izinde kalmaya özen gösterelim. Rabbe bakarak. Amin. Dua edelim. Rabbimiz hamdolsun ki sen bizleri karanlığın pençesinden kurtardın ve bizleri kendi ışığına çağırdın ve sana ait kutsallar olarak, senin çocukların olarak Rab, dünyada yaşadığımız sürece bulunduğumuz her alanda birer fener olaraktan çevremizi aydınlatmamız gerekiyor Rab. Bizlere yardımcı ol, öyle ki Rab senin ışığını yaşamlarımızın her alanında doğru biçimde yansıtabilelim. Ve bu yaşamda ilerlerken Rab, sana bakmak, senin izinden gitmek, tıpkı trenin ray üzerinde gittiği gibi bizler de prensip olaraktan senin izinden gitmemiz gerekiyor. Rab, gidebilmek için gerekli olan desteği sağla diye dua ediyorum. Ve ışığın çocukları olaraktan Rab, örnek bir şekilde ve gerçekten Rab, sağlıklı bir şekilde tüm canlara, senin ışığına kavuşmamış canlara zamanı en iyi bir şekilde değerlendirerekten, vakti satın alarak Rab, gerçekten onlara uzanalım ve onların da aydınlanmasına aracı olalım. Her birimizi önüne teslim ediyorum. Her birimizi bereketle, önümüzdeki zamanı da eline al Rab. Sohbetlerimizi de bereketle diye dua ediyorum. Tüm her şey Rab sana yücelik ve övgü getirsin. Kurtarıcımız Rabbimiz İsa Mesih, senin yüce adında. Amin.